Craft bira dünyasını işin uzmanlarından dinleyerek bu lezzeti ve kültürü daha yakından tanıdığımız kanalımıza hoş geldiniz. Bu içeriğin hayata geçirilme sürecinde yol arkadaşımız olan ve bu alandaki hakimiyetiyle hem craft bira dünyasının önde gelen oyuncularıyla buluşmamızı hem de derinlikli bir şekilde konuyu ele alabilmemizi sağlayan destekçimiz Sanayi Bira ekibine çok teşekkür ederiz. Haydi bölüme geçelim. Herkese selamlar dostlar. Yeni bir bölümde daha birlikteyiz. Ben Atakan.
Ben de Koray.
Evet, craft bira dünyasının derinliklerine inmeye ve keyifli bir sohbete hazırsanız başlıyoruz. Das Bira kurucuları sevgili Duygu ve Serhat bizimle. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
Hoş bulduk. İyiyiz. Çok teşekkür ederiz.
İyiyiz. Bomba gibiyiz.
Süper. Valla sizinle birlikte olmak burada büyük bir keyif. İşin uzmanlarıyla kendimi böyle sanki yepyeni bir dünyaya giriyormuş gibi hissediyorum. İşin böyle daha yeni öğrenmeye çalışan, bir şeyleri anlamaya çalışan tarafındayım ama ne şanslıyım ki yanımda Koray da var. Konuya hakim olan böyle bir partnerlikle birlikte buradaki bölümleri götürüyoruz. Teşekkür ederiz Koray.
Ben teşekkür ederim.
Burada bir aslında üçünüzü de tanımak isteriz. Üçünüzü deme sebebimiz siteye girdiğimizde de bir animal diye hani tarif edilen bu ismin de gelişine etki eden bir karakterimiz var. Bize biraz böyle bir kendinizden bahsederseniz, yolculuğunuzdan bahsederseniz çok seviniriz.
Merhabalar, ben Duygu.
Ben Serhat. Das Biz Bira'nın Das Bira kurucu ortaklarıyız.
Evet.
Süper, inanılmaz senkron.
Biz ikimiz de kurumsal şirketlerde çalışıyorduk. Sonra tanıştık. Tanıştıktan bir süre sonra evlendik. Evlendikten sonra da sürekli evde bira tükettiğimizi fark ettik. Ben de o zamanlar böyle Excel'de falan insanlara dashboardlar düzenliyordum. Ve evde kendim pratik yapmak adına bütün harcama datalarımızı girip ne de en çok harcamamız var falan diye çalışma yaptığımda bira tüketiminin çok aşırı fazla olduğunu fark ettik. Ve genelde ithal biralar tercih ediyorduk.
Sonrasında dedik ki biz bu masraf kaleminden nasıl kurtulacağız? Bunun bir çözümü olması lazım. Bira sadece endüstriyel fabrikalarda yapılıyor olamaz dedik. Ki işte internetin de verdiği bilgi ve tecrübelerle yurt dışında bu işin özellikle Amerika'da craft bira revolution dedikleri yani craft bira devrimi gerçekleştiğini gördük. Dedik ki demek ki bu adamlar da evde yaparak başlamış. Bu iş demek ki evde yapılıyor.
Demek bu maliyetten kurtulmak mümkün,
mümkün
yani. Azaltmak yani. En azından.
Sonra işte bir yurt dışı seyahatinde bir kitap çıktı karşıma. İyi bira yapmak diye. Almanca bir kitap. Ondan sonra aldık onu okuduk. Dedi ki bu iş yapılır. Yani çok basit şekilde anlatmış. Basit bir dille. Ama bütün detayları da vermiş. Ve ilk biramızı yaptık. Memnun kalmadık.
Ama yine de içmiştik.
Onu hepimiz işte Duygu'nun babası sağ olsun içmemize yardımcı oldu. Ama o yaptığımız ilk kötü biraydı. Sonraki hiçbir parti biramız şey olmadı ve değişik mayalar, değişik maltlar, değişik şerbet çotları kullanarak bu işin aslında ne kadar sonsuz korelasyonun olduğunu bize öğretti. Sonra tabii bu aklımızın bir köşesine yazıldı. Her beyaz yakanın kaçış planı arayışı vardır. Kurumsal hayattan çıkmayı ister. Yani bilmiyorum. Belki çok tepedekiler çıkmak istemiyordur.
Onlardan da var artık çıkmak isteyen. Yani kademe kademe her kademeden ben şahit oluyorum. Ciddi miktarda ayrılmak isteyen var. Çok memnun olan da var halen de ayrı mesele. Bir denge var yani orada.
Evet. Sonra biz bu yaptığımız biraları ofise de götürüyorduk. Ofisteki arkadaşlarla paylaşıyorduk. Eve gelen arkadaşlarla. Hepsi bizi aşırı motive etti. Bu işte devam etmemiz gerektiğine inandırdı. Sonrasında biz bu işi yapabilir miyiz diye aklımıza girdi. Ama tabii bunun için hani fabrikalaşmak gerekiyor. Bizim şu anda fabrika değil de atölye büyüklüğünde ölçeğinde bir üretim yerimiz var. Ama bu bile büyük bir maliyet. Yani beyaz yaka olarak uzman ve işte müdür yardımcısı pozisyonlarında çalışarak böyle bir maliyete erişebilmek zor. Hayat bazen fırsatlar sunuyor. Bizim şansımız ne oldu? İşte yurt dışına gidebildik. 4 sene biz Katar'da çalıştık. İyi ücretler aldık. Onun sonunda biriktirdiğimiz parayı bu hayalimizi gerçekleştirdik.
Katar'da biraya para harcadınız mı?
Biraya para harcadık. Orada bahsedeyim pek konuyla alakalı değil ama tek bir noktadan alkol satın alabiliyorsunuz. Alkol lisansınızın olması gerekiyor ve pahalı. Yani ucuz değil. Ya da otellere gidersiniz orada daha
orada
da pahalı.
Çok pahalı.
Biz orada evde bira yapıyorduk. Orada ne yaptık? Evde cider yaptık.
Ama şey güzel bir denklem yani. Bira üretim tesisi kurmak için ihtiyacınız olan parayı bira olmayan bir yerde kazanmış olmanız da
bu
güzeldi.
Bir şans. Yani hayat nereye sürüklüyor? İnsanı belli olmuyor.
Tam bir aslında girişimcilik hikayesi de olmuş. Bir yandan çünkü ben tahmin ediyorum ki siz kendi içinizde yaşamadıysanız bile belki çevrenizden de gelmiştir. Ya gittin orada o kadar çalıştın. Gelip günün sonunda bu biriktirdiğin sermayeyi buraya yatırmaya emin misin, hazır mısın? Yani o birçok böyle bir ya acaba mı soru işaretinin belki zirve yaptığı bir andır gibi. O kararlılığı gösterip yine olayı bu noktaya götürmek bence gerçekten takdir edilir.
Teşekkür ederiz.
Oldu mu böyle bir an? Bu arada onu da teyit edeyim ama.
Evet,
oldu.
Şimdi ondan bahsedecektim. Şöyle bir anımız oldu. 2 kere oldu bu zaten. Sonra da döndük. Biz orada evdeyiz. Üçümüz. Bir tane de kızımız var. 6,5 yaşında şimdi. Maya ismi. Ben, Maya, Serhat evde yaşıyoruz falan. Orada Sırp arkadaşlarımız oldu. Onlarla arada bir buluşuyoruz, içiyoruz, ediyoruz falan, eğleniyoruz. Biz bunlarla ne zaman buluşsak eve döndüğümüzde gaza gelip hadi dönüyoruz artık. Yeter artık. Hadi gidelim yapalım şu işi falan diye. Ondan sonra 2 kere oldu bu. İkincisinde buluştuğumuzda dedik ki yeter artık dönüyoruz ve hakikaten tasları toplayıp Türkiye'ye dönüş yaptık. Çok güzeldi.
Ya zaten aslında süreç şu şekilde oldu. Biz 2016'da Katar'a gittik. Baktık ki iyi bir birikim yapıyoruz.
Ya böyle de iyiydik aslında. Bunu da...
İyi ama tabii kurumsallığın işte daha fazla sorumluluk vesaire, çok fazla evet. Stres var. Kafayı kurcalayan çok şey var, iş yoğunluğu. Sonra dedi ki ülke iyi güzel, finansal anlamda çok rahat bir hayat ama pek yaşanılacak çekiciliği yoktu. Yani çölün ortasında bir şehir, deniz kenarı var ama denize gittiğinizde deniz sıcak, girdiğinizde denizin içinde terliyorsunuz, hava tozlu, senede bir yağmur yağar, yağmur ardından belki mavi bir gökyüzü görebilirsiniz. Şimdi Katar güzel bir ülke, böyle bahsediyorum ama alınmasınlar. Bize çok şey kazandırdı da. Yani gitmeyi düşünen varsa bunları da tabii göze alsın. Sonra böyle bir ortamda ömrümüzü tamamlayamayacağımızı düşündük. Dedik ki bizim kesinlikle dönmemiz lazım. Döndüğümüzde de tekrardan geriye işte kurumsala dönmek, havacılık sektörü çok sınırlı bir, yani birkaç oyuncunun olduğu alan. Buraya dönmek pek kolay olmayabilir dedik. O zaman bu kaçış planını yapıyor muyuz diye sorduk. Evet yapıyoruz dedik. Bazı noktalarda onay aldık, bazı gördüğümüz şeyler sonrasında. Ve 2018'de biz şirketi kurduk. Hala orada çalışıyorduk. Bu arada kurmadan önce tabii fizibilite çalışmaları yaptık. Türkiye'de 2018'de işte kurulmuş olan Garaguzu vardı, Pablo vardı. Onlarla görüştük, bilgi aldık. Bu iş nasıl olur dedik. Ve gördük ki bu iş öyle işte yönetmelikte yazılan gibi 3 ayda izin çıkar şeklinde olmuyor. Herkes çok daha uzun süreler beklemiş. Biz bunu göze alarak dedik ki burada şimdi bu adımı atalım, kuralım. Ondan sonra da çalışmaya devam edelim. Sonra bir zaman döneriz demiştik. Bizim de dönme şeyimiz aslında biraz pandemi oldu. Pandemiyle beraber
ama
dünyada zaten.
Ama 3,5 sene süreceğini hiç beklemiyorduk.
Evet, 3,5'u yani... beklemiyorduk. 2'de tamamlarız dedik.
Olmadı.
Olmadı.
Bizim ilk başvuru yaptığımız zaman hiç unutmuyorum. İşte şirketi kurduk, hadi şampanya patlatıyoruz. İşte bilmem ne izni çıktı, hadi şampanya. Sürekli biz bir şampanya patlatma modundayız ve sürekli böyle açıyoruz, açıyoruz, açıyoruz, açıyoruz. Sonra o kadar uzun zaman geçti ki artık böyle üstüne.
Hala şampanya patlatıyor.
Yok artık şampanya falan yok. Serhat bana diyor ki, Duygu diyor, aldık dedi bütün izinleri. Hazırız, satışa başlayabiliriz. İzin çıktı Duygu dedi. Ben de okey. So falan. Böyle hatta bir iki hafta üstüne hiçbir şey yapmadan böyle hayatımıza devam ettik. Çünkü o kadar böyle o 3,5 senenin verdiği bezginlik ve yılgınlık vardı üstümüzde.
Neyse sonra buraya gelip kendinizi yeniden buldunuz ve iyi bir noktaya doğru gitti yani.
Evet.
Evet.
İşler. Süper. Şimdi aslında biraz işin şu tarafına doğru girmek istiyorum. Yani background'unu öğrendik. Çünkü bu tarz işlerde hep şey konuşulur ya. İşin olduğu andan sonrası konuşulur. Başlangıcını da konuşmak değerli yani. Nasıl gelindi, ne oldu, ne bitti. Şimdi o olduğu ana biraz gelelim istiyorum. Bir kere her şeyden önce 2 kişilik bir ekipsiniz, öyle değil mi?
Gıda mühendisimiz de var.
Ha, gıda yani mühendisimiz de var.
3 çalışanız.
Tamam. 3 kişi birlikte yürütüyorsunuz.
Resmi süper. Kayıtlara girsin diye.
Aynen.
Yo, ondan değil yani.
Var.
Onun da okay, yok canım. Emeğini şey yapmayalım yani.
Tamam. Şimdi bu işe baktığımızda böyle mikro üretimle ilgili gerçekten sonuna kadar hakkını veren bir durum söz konusu. İşte bir taraftan üretiliyor, etiketleniyor. İşte o üreten bunu kutuluyor. Sonra etiketleyen gidip pazarlamasını yapıyor falan. Böyle bir şey var. Hani tabiri caizse tekerleme gibi bir durum var. Ve 3 kişi. Burada bu kadar bu süreç nasıl yürütülüyor? Bu enerji nereden geliyor? Bu denge nasıl kuruluyor? Şu taraftan da soruyorum bir yandan. Bizim çeşitli içeriklerimizde ağırladığımız çok böyle büyük ölçekli, işte sizlerin de çalıştığınız tarzda kurumlar olabiliyor. Hani böyle departman departman. O ona iletti, o ona iletti, belgeler gitti, işte büyük bir zincir var böyle arkada çalışan falan gibi bir döngüde bile o çark tam işlemekte zorlanırken siz bu enerjiyle nasıl bir sistematikle işi yürütüyorsunuz merak ediyorum.
Bana sorarsanız benim enerjim, yaptığım iş benim hobim aslında. Bunu severek yapıyorum. Bazen üretim olduğu gün sabah 4.30-5'te kalkıp suyu açmak zorundayım ki ısınsın 7-8'e doğru. Yani 4.30'da kalkmak beni şey yapmıyor. Alarmı ertelemiyorum. Kalkıyorum, gidiyorum. Büyük bir zevkle yaptığım için insan yaptığı işi seviyorsa enerjisini oradan alıyordur diye düşünüyorum. Ama tabii senin işin biraz daha farklı yani. İş bölümümüz var bu arada. Duygu pazarlamasını yapıyor. İşte tahsilatlara bakıyor.
En sevmediğim. Ama benim de şöyle, Das Bira'yı kurarken şöyle bir anekdot geldi aklıma. Serhat bana sürekli, biz ufak bir birikimle bu işe girdiğimiz için, Duygu, şişeleme makinesini tek kafalı alsak sence zorlanır mıyız? Oo, yok yok, zorlanmayız. Etiket makinesini
elle yapıştır.
İşte manuel alsak olur mu? Olur olur ya, ben yaparım, sıkıntı değil falan dedim hep ve sonra iş bir başladı. Aman Allah'ım, çok pişman oldum bunları söylediğime.
O zaman yeni bir yatırım kararı vakti gelmiş.
Ama oluyor yani, biz de alıştık. Güzel bir iş bölümümüz oldu. Eskiden de çalışırken kurumsalda Serhat teknik departmandaydı. Ben satış pazarlamadaydım. Bu konuda birbirimizi çok iyi tamamladığımızı düşünüyorum. Çünkü Serhat tam bir teknik detayların adamı. Ben de böyle tam bir sosyal kelebek. Öyle olunca çok zor olmuyor birbirimize iş paslamak. Yani neyi ne yapacağımızı iyi biliyoruz.
Süper. O zaman aslında buna işin bağlılığı, sevmek, işte bir tutkuyla yaklaşmak deyip bir yandan da aslında doğru iş dağılımının yapılabilmesi gibi özetleyebiliriz sanırım.
Evet, kesinlikle.
Kesinlikle.
Süper. Şimdi bu alandaki, yani gözlemlediğimiz kadarıyla işte çeşitli problemlerin olduğu pek çok nokta olabilir ama en çok öne çıkanlar da ürünlerin tüketiciye, tüketicinin ürüne işte ulaşıp ulaşamaması. Burada işte bu ürünlerin satıldığı noktaların bilinip bilinmemesi gibi şeyler var. Siz burada kendi dağıtım operasyonunuzu yönetiyorsunuz ve işte DAS Nerede ismiyle oluşturduğunuz bir harita vasıtasıyla çözümler üretiyorsunuz. Burada kendi dağıtımınızı yapmanızda işte etken ne olduğu ve hashtag DAS Nerede süreci nasıl başladı ve geri dönüşü nasıl oldu?
Üretim yaptıktan sonra sonuçta ufak da olsa bir fabrikasınız. Bunu bir şekilde tüketiciye ulaştırmanız gerekiyor. Büyük fabrikalar bunu nasıl yapıyor? Bayilik sistemiyle yapıyor ya da işte dağıtımcılarla anlaşıyor, bölge belirliyor. Bizim ölçek o kadar küçük ki, yani şurada 100 koli çıkıyor. Hani günde baktığınızda 3,5 tane koli dağıtsanız tamam, o zaman bu işin altından biz kalkar mıyız dedik. İlk başta kalkarız. Sonra yolda bakarız, eğer ki iş büyüyorsa bir dağıtımcıyla çalışabiliriz diye düşündük. Sonrasında aslında bir girişimimiz de oldu. Hani bunu daha profesyonel bir şekilde yapmak istedik. Ama tabii orada satış hacmi artmayınca dağıtımcıya da verdiğiniz komisyon hizmetin karşılığı olarak pek iş finansal anlamda iyi bir noktaya gitmedi. Dedi ki biz işler daha da büyüyünce böyle bir yöntem seçmemiz lazım. Bir ikincisi, biz şeyi gördük. İlk başta kimse bizi tanımıyordu. Öyle reklam yapamıyorsunuz, direkt son tüketiciye ulaşamıyorsunuz. Ve her noktaya dağıtmak şu şekilde çok güzel. İşte fıçı götürdüğümde Kore'yi görüyorum, selamlaşıyorum, muhabbet ediyorum. İşte koli götürdüğümde başka bir kapalı satış noktasına hal hatır soruyorum. Sürekli bir dirsek temasında olmak bu samimiyeti de getiriyor aslında. Ufaktan aile içinde bir akrabaları ziyaret gibi oluyor bizim için. Tabii DAS Nerede de Duygu'ya çok yazanlar oldu. Onu da Duygu anlatsın. O da ona öyle bir çözüm buldu. Bizim dedi bir şey yapmamız lazım ki bu insanlar sürekli aynı soru geliyor. Neredesiniz, neredesiniz?
Bizim dağıtımcı ile çalışmamamızın bence bir avantajı da, yani nerede ne kadar benim biram satılıyor biliyorum. O benim çok hoşuma gidiyor. Bir de gerçekten de sürekli dirsek temasında olmak başka bir tat veriyor olaya. Sonuçta biz butik bir üreticiyiz ve her zaman taze olsun istiyoruz bütün noktalarda ürünlerimiz. Çünkü butik bir şey yapıyorsan bunun maksimum kalitede olması en önemli faktör. DAS Nerede'yi de yapmamızın sebebi aslında çok fazla yerde olmamamız ve sürekli bulamıyorum biralarınızı diye insanların bize yazması. Bu nedenle de böyle bir hashtag koyalım dedik. Hatta en son bardaklarımıza da ben DAS Bira bul beni falan diye böyle bir şey koydum. DAS Nerede falan diye.
Ya hashtag'de arattığımızda aslında rahatlıkla ulaşırız yani.
Google Maps çıkıyor. Hı-hı. Bizim normal dasbira.com'da da bütün satış noktalarımızı ben olabildiğince güncel tutmaya çalışıyorum.
Bir ufak ekleme yapayım bir şeye. Dağıtımcıyla çalışmamanızın aslında bizim tarafta da bir faydası ve yararı olduğunu düşünüyorum. Şey çok keyifli oluyor. Duygu'yu veya Serhat'ı arıyorsun. Abi hangi fıçı doluyor? Hangisi şu an taze diyorsun ve direkt o taze bira sana geliyor. Yani bir bakıyorsun ertesi gün Serhat fıçıları doldurmuş, getirmiş. O acayip keyifli bir şey ama araya biri girdiğinde elbet 2 gün, 3 gün, 5 gün bir şey atıyor. Şu an o şey daha güzel ve taze bira sunmamızı da sağlıyor. Muhtemelen güzel bir hikaye yaratıyoruz orada da.
Biraz da şey var yani, hani ben de hani bu alanın içerisinde yeni yeni en azından içerik tarafında adım atan birisi olarak hani o samimiyet, işte biraz önce Serhat'ın söylediği aile ortamı vesaire, işte Sanayi Bira'da yapılan şeyi hatırlıyorum. Oktoberfest'teki o yağmurlu günde bir sürü insanın orada olması falan. Yani dedim ki bu başka yerde böyle toplanamazsın. Hani doğrudan hani kapalı alanı kısıtlı olan bir ortamda bu kadar insan bir araya geliyor. Gitmiyor. Sohbet, muhabbet gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Bu samimiyetin de korunması için bence güzel. Belki hani böyle iş odaklı baktığında ölçeklenme açısından ufak bir çözüm yolu arayışına ihtiyacı var mı? Var. Ama biraz önce işte Koray'ın da söyledi, sizin de söylediğiniz o dünyayı böyle bu şekilde ele alabilme açısından bence oldukça güzel ve keyifli duruyor gerçekten.
Keyifli abi. Maya'dan benim çocuğuma hediye geliyor yani. Aynen. Güzel bir şey. Hikayenin dışında Duygu adres istiyor. Ne göndereceksin diyorum. Ne oldu, bir şey, bir sıkıntı var? Yok diyor, hediye gönderiyor. Bu güzel bir hikaye oluyor. Yani dediğin gibi o samimiyetten doğan ayrı hikayeler çıkıyor. Güzel yerlere gidiyor. O zaman biraz da şu masamızdaki şişelere. Şişeler her çıktan biri aslında daha isim olarak, etiket olarak ve yanında gelen şeylerle bir hikayesiyle beraber geliyor aslında. Muhtemelen senin için çok keyiflidir onların yaratım süreci ama oradaki özellikle isim tarafı, ne yapıyorsunuz, nasıl karar veriyorsunuz, ne oluyor o süreçte, onu merak ediyoruz. Yani hepsi çok güzel çünkü isimlerin.
Bizim bütün bu maceraya başlamadan önce Katar'da uzun bir süre yaşadığımız için orada bu
düşünecek
isim...
çok mu vakit oldu?
Çok vakit oldu. Aynen öyle. Biz bu senelerce böyle sürekli ne zaman keyiflensek şöyle bir bira yapsak adını ne koyardık? Böyle bir bira yapsak nasıl bir isim koyardık? Ona nasıl bir etiket yapardık diye hep böyle konuştuğumuz bir şeydi. Ama işin garip tarafı bizim yaptığımız şu andaki biralarımızın hiçbiri o konuştuklarımızın hiçbiri olmadı. Hep yeni bir şeyler çıktı. Mesela Bagaj Degaj Bon Voyage'ın çok komik bir hikayesi var. İlk çıkan biramız Das Diesel'den sonra herkes bu kehribar renkli, bu yüksek alkollü. Yazın ben böyle yüksek alkollü, biraz koyu renkli sevmiyorum. Ben yazın daha açık renk bir şey. Biz de böyle o kafada değiliz. Kışın bu içilir, yazın bu içilir. Bunu yazın içmezsin. Öyle bir şey aslında birada olduğunu düşünmüyoruz, böyle bir olgunun. Biz de dedik ki madem herkes bu kadar yazlık bira istiyor, öyle bir etiket, öyle bir isim bulalım ki böyle ben yazlığım diye bağırsın dedik. Herkes de mutlu olsun falan diye düşündü. Serhat'a dedim ki ya Serhat böyle bir etiket yapacağım, sonra da bir isim bulacağım. İkisi birbirini tamamlaması gerekiyor. Fakat yaz yaz yaz yaz diye bağırsın dedim. Hep böyle önüme bagaj resimleri, terlik falan çıkıyor böyle baktığımda internetten. Sonra dedim bir tekerleme gibi bir şey vardı bagajlı dedim. Serhat da direkt bagaj degaj bon voyage dedi. İşte dedim ya yani, bu budur yani, bunu koyuyoruz isim.
Abi senin bu tekerleme vardı denilince bunu direkt çıkarmış olman da takdire şayan bu arada.
Ya o biraz zorlama şey oldu yani. Bagaj koyacağım, şöyle yapacağım, böyle sörf tahtası bir şeyler deyince. Sonra aklıma geldi bir yerine yazılmış.
Ama bunu sipariş verirken garaj diyenler de oluyor. Bize bir garaj.
Başta okuyamayan çok oldu. Yani ne yazıyor? Uzun bir şey yazıyor. Bir de şey yabancıymış gibi bir algı yaratıyor bir de. Ama şu an oturdu. Bizde en azından bagaj deniyor. Biraz kısalttık ama. Ama etiketler şeyler çok keyifli. Yani hepsi acayip güzel gidiyor. O zaman buradan da şuna geçelim mi?
Old Queen Barling.
Ya burada bir de ufak bir ucuna ekleme yapacağım sadece. Yani çok spesifik bir bira yaptınız. Ya aslında bazıları buna bira bile demiyor. Farklı bir yere koyuyor. Hem bu biranın hikayesi hem de bunun ucuna şeyi de eklersen çok mutlu olurum. Ya her biranın farklı bir içme tarzı var. Bunda bayağı kendine has bir tarzı var ve o şekilde içtiğinde keyfi tabii ki bambaşka oluyor. Orada da varsa ufak tüyolarınızı alırsak güzel olur.
Old Queen Barling bizim ilk satışa başladığımızdan bile öncesinden bir hayalimiz aslında. Çünkü biz evde barley wine yapıyorduk. Bir tane hatta barley wine yaptık, kapattık, gittik Katar'a. 4 sene sonra geldik, onu açtık. Hatta ben Serhat dedim, ben onu yani hayatta içmem ya. Kesin çok fena bir şey olmuştur falan diye. Sonra Serhat onları şişeledi. O kadar güzel olmuştu ki dedim ki yani bunu yapmamız gerekiyor. Tabii biz o zaman evde deneyimlediğimiz için içine bir sürü keçi boynuzuydu, işte pekmezdi falan katmıştık. Bunda hiçbir şey yok. Bu sadece malt, şerbet çotu, su ve mayadan oluşuyor. Bu birayı da aslında şimdi ben teknik detayları anlatması için Serhat'a söz veririm ama bir tek şunu söylemek istiyorum. Bu bir barley wine diye geçtiği için yüksek alkollü, aslında şarap gibi olan bir bira. Bunu deneyimlerken de normal bir biradan farklı dinamikleri var. Başka şeyler yapman gerekiyor. Bu noktaları da kaçırmamaları adına bir tane deneyim kitapçığı oluşturduk. Biramızı satarken deneyim kitapçığını da yanında mutlaka edinmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü normal bir bira gibi değil de daha maksimum keyfi alabilmek için bu önemli bir faktör. Onun haricinde Serhat'a söz vereyim çünkü birayı yapan kendisi, o anlatsın.
Bu birayı yapmak da zor ama içmek daha keyifli. Şimdi bunun özelliği yıllandırılabilir bir bira olması. İçindeki işte malt oranı çok fazla olduğu için çok yoğun bir bira. Oradaki işte gerek taninler, gerek şerbet yotu fazlalığından dolayı yıllandıkça tadı evrilebilen bir bira. Ve içindeki yüksek alkol oranı, yüksek şerbet yotu miktarı bunu raf ömrünü uzatan, birayı koruyan bir etkiye sahip. Bunu içerken diğer biralar bira soğuk içilir algısı vardır. Ama bunu genelde yüksek alkollü biralar daha sıcak tarafta içiliyor. Biz işte 9-12 derece arası, hatta 12 daha uygun olur bu tarz biralar için. Çünkü sıcaklık düştükçe aldığınız aroma kapanıyor. Yani soğuk içerseniz bu birayı acılığını daha fazla yüksek hissedersiniz. Ama sıcak içtikçe o aromalar aynı kırmızı şarapta olduğu gibi. Kırmızı şarap işte oda sıcaklığında servis edilir. Beyazlar daha soğuk. Aynı o kırmızı şaraptaki gibi aromaların açılmasını istiyoruz. Bu biranın türü olarak da gazlılık oranı daha düşüktür. Çünkü aroma olarak çok şey vaat eder size. Onu dilinizin üzerinde gezdirdiğinizde o fazla karbondioksit pıtırcıklarını istemediğiniz için aromaları tamamen reseptörlerinize ulaştırmak için düşük gazlılıkta bir biradır. Yani sen
daha ne diyeyim diyorsun.
Daha ne diyeyim abi.
Abi daha ileriye sakladığım bir şey vardı ama bu bira içme deneyimi hakikaten üstüne böyle belki de pek çok cahilce hareketi yaptığımızda bir deneyim süreci olduğunu düşünüyorum. Bu senin anlattıkların da aslında biraz oradan ama bir ikinizden de bununla ilgili bir iki ekleme varsa yani işte belki bardağın şeklinin bile orada bir önemi vardır. Tabii yani ki de. Bilemiyorum. İşte derecenin bu kadar önemli olacağını mesela tahmin ederdim de bu kadar olacağını bilmiyordum. Yani hani burada reseptörlerin algılamasına kadar bir etkisine olduğunu öğrenmek ve burada dinleyicilerle paylaşmak bence değerli. Eklemeleriniz varsa bir oraya onu alalım. Tam yeri çünkü.
Şöyle, öncelikle biz her birayı bardaktan içmeyi tavsiye ediyoruz. Çünkü şişeden içtiğinizde biranın kokusunu alamıyorsunuz. Ağzınıza götürdünüz ve kapadınız. Ağzınızda alabileceğiniz şey işte acı, tatlı, ekşi, tuzlu, umami tatları ayrıştırabiliyorsunuz. Ama aromalar o birayı bir tık köpürttükten sonra ortaya çıkan komponentler. Onlar da tabii biranın çeşidine göre. Mesela Pilsen birası çok aroma namına bir şey vaat etmez. Hatta ısınan bir biradan zevk almayabilirsiniz onu koklarken, yudumlarken. O nedenle soğuk servis edilir. Soğuk içilmesi tavsiye olunur. Ve işte dediğim gibi çok aroma olarak bir şey vaat etmediği için sizi yormaz. Arka arkaya 3-5 tane içebilirsiniz sıcak
aslında
bir yaz gününde.
Bir şey söyleyebilir miyim? Bizim bunda bir anımız var bu konuyla ilgili. Katıldığımız bir etkinlikte ben bilerek direkt dolaptan çıkmış değil de dolaptan çıkıp biraz bekleyen birayı servis ettim. Sonra bu kişi geri geldi. Tamam çok güzel de bana dedi birayı sıcak verdiniz dedi. Yani ben de dedim sıcak değil o. Aslında o ideal sıcaklık. Gerçekten mi falan. Bak dedim iç anlayacaksın yani daha güzel. Hem bir de açık havada da onu da ekleyeyim. Açık havada içtiğinde de aromaları çok daha güzel alabiliyorsun. Gerçekten o da fark etti ve inanamıyorum. Ben hani gerçekten insanlar buna pek inanamıyor ama çok soğuk değil. 2-3 derece değil. Özellikle ale tipi biralarda. Elimizle biraz ısıtsak ya da bir 5 dakika beklese çok daha güzel bir hale geldiğini düşünüyoruz.
Aslında olayın bayağı bir kimya işi var yani.
E tabii.
Yani hani yaparken olduğu kadar içme aşamasına giderken de var ya.
Şişeden içmek. Mesela şişeden içtiğimde artık ben direkt burundan hiçbir şey alamıyorsun zaten. O gazlılığı çıkmıyor. Nasıl bir şarabı şişeden içmiyorsak birayı da şişeden içmememiz gerekiyor aslında.
Süper. Şarap demişken. Çok güzel böyle bir akışınız var bu arada. Bizim için de moderatör tarafında olmanın keyifli olduğu bir deneyimdir bu. Büyük karıştıran da butik şarap üreticilerinde yer aldığı bir sanayi sitesinde aslında evet. Üretim yapıyorsunuz. Ve acaba burada çeşitli işbirlikleri, partnerlikler doğuyor mu? Mesela Grape Ale gibi bir şey söz konusu mu? Veya daha başka şeyler bilmiyorum.
Büyük karıştırandan bahsedeyim biraz önce. Bizim aslında atölyemizi orada kurmamızın sebebi de biz kurulmadan önce orada iki tane şaraphane vardı. Çamlıca Şarapları ve Akın Gürbüz vardı. Biz kurulduktan sonra üçüncü bir şaraphane oldu. O da yeni bir arkadaş. K Winery diye. Zaten bizim orada gitme sebebimiz o. Yani mevzuat gereği şarap ve bira aynı yönetmeliğe tabi. Dedik ki burada demek ki şaraphane varsa bira içinde biz burada kolaylıkla izin alabiliriz. Kolay olmadı ama yani doğru adresmiş.
Ben de bir şey söyleyeyim. Hatta hiç oraya gitmedik. Biz Katar'daydık. Televizyondan Google Maps'i açtık. Dedik ki biz bunu nerede kuracağız? Çünkü İstanbul imkansız. Çok yüksek maliyetler. Trakya tabii ki diye düşündük. Ve Trakya'da bu sanayi sitesini bulduk. Çünkü böyle bir oluşum kurmak için mutlaka sanayi sitesinde bir yer bulman gerekiyor. Aa bu sanayi sitesinde şarapçılar varmış diye olaya öyle el attık. Sonra telefonla ulaştık kendilerine. Hepsi bize çok yardımcı oldular. Orada bir yer tuttuk. Burayı da karar vermemiz böyle oldu. Biz Lüleburgaz ya da işte Kırklar 50 falan değiliz aslında. Herkes bize bunu soruyor.
Yok be ya.
Şimdi esas soruya gelelim. Bu arkadaşlar bir proje yapacak mısınız? Aslında biz bunu konuştuk da düşündük de işte sonuçta onlarda binlerce fıçı var. Biz bu fıçılarda alıp bira yapabilir miyiz? Mevzuat pek buna müsaade etmiyor. Yeni fıçılarda yapabilir miyiz? Onlardan üzüm alabilir miyiz? Bunun da ayrı bir ruhsat ve işte dağıtım yetki belgesi maliyeti var. Yani bizim ölçeğimizde pek feasible olmuyor açıkçası. Ama bunu konuştuk yani onlarla. Yani yapamaz
çünkü
miyiz
çok
diye.
Çok mantıklı yani.
Hatta Mustafa Bey diyor ki ben sana ne kadar istiyorsan üzüm şeyi veririm diyor yani. Hani 20 ton da 20 ton yığarım diyor. Abi dedim yani bizde öyle bir üretim yok zaten yani.
Ömürlük.
O zaman şöyle bir şeye geçelim. Yeni biralardan bazı biranızın lansmanlarını sanayi birada yaptık.
Evet.
Çok da yeni bir spamız geldi.
Evet.
Elinize sağlık.
Afiyet olsun.
Gerçekten inanılmaz bir bira olmuş. Bir de oradaki o lansman deneyiminden biraz bahsetmenizi rica etsek. Yani o direkt doğrudan tüketiciyle ilk buluşması ki genelde sanayi biraya gelen insanlar da bira konusunda en azından belli bir seviyenin üzerine yorum yapabilen insanlar. Onlardan aldığınız feedbackler, oradaki ortamı görmek, o nasıl bir hissiyat?
Şöyle söyleyeyim, biz ilk lansmanımızı da sanayi birada yapmıştık. Lansmanlara özellikle gelenler craft biraya böyle gerçekten gönül vermiş mi diyeyim artık. Yani gerçekten bu işi sıkı takip eden insanlar bir oluyor özellikle o tarz günlerde. Öyle olunca da sanki bir community, yani böyle sanki bir araya geliyorsun. Hep böyle sevdiğin, bildiğin insanlar, o kadar eğlenceli oluyor ki. Benim için o günler, nasıl söyleyeyim, bizim varlığımızı aslında kutladığımız. Size de çok teşekkür ediyoruz. Ya gerçekten bizim hani kendimizi ifade edebildiğimiz ekstra bir evimiz gibi. Mesela Korhan da hep şey diyor, dükkan sizin, dükkan sizin. Çok güzel oluyor, çok keyifli oluyor. Bir de şey de oluyor bizde, işte bira çıkmadan önce bir stres oluyor. Çünkü ya onu yenemiyoruz ikimiz birden. Ya öyle olursa, ya böyle olursa falan diye. Ve oraya gidiyorsun. Her şey çok güzel oluyor. Yani insanlar pozitif. Herkes birbirini destek ve sevgi içinde. Yeni gelen insanlar oluyor. Gelip direkt sarılanlar oluyor. Aa, das bira falan diye. Gerçekten de çok güzel.
Ya benim açımdan da Duygu tabii daha böyle duygusal bakıyor insanlarla bir araya gelme. Benim açımdan yaptığımız iş acaba neyi daha iyi yapabiliriz diye geri bildirim toplama yeri. Soruyorum insanlara. Yani şu nasıl, bu nasıl, bunu nasıl buldun? Ki hani geliştirelim bunu. Ama tabii çok heyecanlı oluyor yani. O burası kadar da heyecanlı. Yani burada da heyecanlandık çok.
Ama bu sefer şeyde de haklınız yani. Bundan daha önce yaptırdığımız biralarda hep böyle süreçte arada gidip tadına bakıyoruz. Aa, böyle olmuş, şöyle olmuş falan yorum yapıyoruz ama biraz şeyi biliyorduk. Ne geleceğini az çok kestirebiliyorduk daha önceki biralarda. Bu sefer gerçekten böyle şeyiz. Hatta bir gün önce gittim, böyle biralar geldi. Serhat diyorum, soğuk mu? Tadını çok merak ediyorum. Ama orada şey yok, bir güvensizlik yok. Merak ya, yani geberiyorum böyle. Yani tatmam lazım. Bu sefer gerçekten çok kör girdik ama gerçekten ellerinize sağlık, inanılmaz bir şey olmuş. Yani bakalım, ilk defa bir biramızın devamı için hızlı aksiyon alabiliriz belki de.
Süper.
Süper. Valla teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Gerçekten eminim ki daha da konuşsak, yani sizlerden böyle onlarca bölüm çıkartarak her birinde de öğrenecek olduğumuz böyle yüzlerce yeni bilgi olacaktır. Yavaş yavaş sürenin sonuna doğru geliyoruz ama bütün bölümlerde konumlandırmak istediğimiz şu iki tane bir ortak sorumuz var. İstersen Koray, bir sana vereyim, orada başlangıcı
tamam.
Yap abi sen.
İlk soru şöyle aslında, sıkı takip ettiğiniz bir üretici. Ya evet, çok beğeniyoruz, sıkı takip ediyoruz, örnek alıyoruz veya biralarını seviyoruz dediğiniz bir üretici var mı?
Benim var.
Var tabii yani, takip ettiğimiz.
Aspire diye birileri var.
Sıkı takip ettiğim var mı abi? Sıkı takip ettiğim.
Bu ara Tree House çok önüme çıkıyor. Çünkü çok YouTube'da video çekiyor. Çok içerik paylaşıyor. Onun ürünlerine bakıyoruz ama tabii ulaşamıyoruz.
Benim de biz Avusturya'ya gittiğimizde Mevok diye bir brewery ziyaret etmiştik. Çok hayran kalmıştım. Bir de çok güzel bir hikayeleri vardı. Onları böyle kendimize bir tık benzetiyorum. Onlar evet. Da bayağı böyle savaş vermişler. Öyle açılmışlar. Küçükmüş. Çok büyümüş onlar tabii de. Biz o kadar henüz büyüyemedik. Ama böyle hoşumuza gitti. Onların Instagram'ını takip ederken bir de ben mesela bir şey düşünüyorum. Şöyle mi yapsak diye. Bir bakıyorum, adam yapmış. Bak gene diyorum, yaptı. Benden önce yaptı diye.
Şerefsizim, aklıma gelmişti.
Bir yarış halindeyim. Onu geçeceğim. Bevok, seni geçeceğim.
Duy beni. buradan süper. Ben de o zaman hemen şunu sorayım. Kesinlikle içmelisiniz dediğiniz, görürseniz kesin kaçırmayın, şans verip deneyin dediğiniz yerli, yabancı, Türkiye'de, yurt dışında, dünyanın herhangi bir köşesinde bir ürün var mıdır?
Var işte şu.
Masadalar şu anda.
Masada duran Old Queen Barley. Görünce içilmesi gereken bir ürün.
Ben mutlaka brewery'ye ziyarete gelen dostlar bazen bira getiriyorlar. Ya da bazen sanayi biraya gittiğimizde orada yurt dışından gelen güzel biraları tatma şansımız oluyor. Sağ olsunlar bize ikram ediyorlar. Benim dikkatimi çeken mesela Belçika sour biralar var. Çok böyle hani bulsam mutlaka böyle hani tadına bakarım. Bir de Icebock diye bir tarz var. Yurt dışına gittiklerinde o tarz
Avrupa'da
biraları
bulabilirler.
Yüksek alkollü fakat böyle gerçekten de tadına doyulmuyor. İnsan bir içti mi gerçekten yüzü gülüyor. Onu da tavsiye ederim. Ben de yeni öğrendim bu tarzı, bilmiyordum.
Yani bu tarzda da şöyle, aslında soğuk distile gibi bir şey. Birayı yapıyorlar, sonra soğutuyorlar. Üstünde bir buz tabakası oluşuyor, buzu alıyorlar. Böylelikle içindeki alkol daha konsantre oluyor ve tadı da daha konsantre oluyor. Yani sonuçta suyunu çıkarmış oluyorsunuz biraz. Genelde %10'un üstünde alkol oluyor. %20'ye, %25'e varan biralar var. Hatta BrewDog herhalde %40 küsür bir girişimi oldu. Evet. Yani o bir rekor denemesi yaptılar. Yani konsantre bira suyu. Icebock.
İnanılmaz bir şey. Bize de birisi getirdi. İçtik böyle. İçtikten sonra çok farklı bir ruh haline büründük. Çünkü hem mutlu olduk hem sarhoş olduk. Çok güzeldi yani. Tavsiye ediyorum herkese.
Sonra da şaraphaneye geçtik.
Süper. Koray, var mı abi eklemek istediğin?
Yok. Teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık.
Biz teşekkür ediyoruz. Çok güzeldi sizinle sohbet.
Aynı şekilde karşılıklı. Burada Bubbleworks Media ekibi olarak hem aslında podcast'in kendisi biraz niş bir dünya. Gün geçtikçe mese doğru da yayılıyor bu arada. Özellikle son bir yıldan beri ciddi böyle bir trend gösterdi. Ama yine de bu işin özünde böyle niş konuları konuşmak ve insanların öğrenmek istediği, neymiş ya falan diye merak ettiği bir yerlerde böyle soru işaretlerinin olduğu ama bir türlü de tam alınamayan cevabına kavuşamadığı konularda en azından bir öğrenme patikası çizmek gibi bir misyonu var podcast'in de Bubbleworks'un da. Burada bu desteği sunduğu için tekrardan Sanayi Bira ekibine ve burada DAS Bira'ya, sizlere bu güzel sohbetinize teşekkür ediyoruz ve sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Duygudan da aldığım ilhamla diyorum ki gününüzü gün ederek geçirdiğiniz ve bir yandan da Serhat'tan aldığım ilhamla da böyle geri bildirim toplamak bence çok önemli bir şey. Kendimizi daha iyiye götürmek için fırsatları kolladığımız günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Keyifle kalın. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.